Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. 20. söz iki makamdır. Birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz gulna lil melâiketi iscudu li âdeme fesecedu illa iblis. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَزْبَحُوا بَكَرَةً ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ غَسْبَةً. Bir gün şu ayetleri okurken, iblisin ilkatına karşı Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden üç nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Dedi ki, dersiniz, Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattadır. Hem umuma her vakitte hidayettir. Halbuki şöyle bazı hadisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifat ile böyle zikretmek, hatta o sure-i azimeye de el-Bakara tesmiye etmekte ne münasebet var? Hem de Adem'e secde olan hadise sırf bir emri gaybidir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde efela yaqilun der, akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halat-ı tabiyyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var? Soru bu şekilde geliyor. Soruyu biraz tahlil etmemiz gerekiyor. Malumunuz 30. sözde üstadımız ifade ediyor. İman ve küfür mücadelesi Hazreti Adem zamanında başlamış, kıyamete kadar devam edecek. O mücadelede herkes kendi safında bir gayret sarf ederekten fiiliyatını ortaya dökecek. İnsi ve cinni şeytanlar müminlere musallat olmakla akıllarına şüphe, kalplerine vesvese vermekle onları imanlarından uzaklaştırmaya gayret edecekler. Ve bu vazifeyi de yapıyorlar. Bunun için bizler de imanımızı muhkemleştirmek, takviye etmek için marifet dersleriyle onlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Tabii insi, cinni şeytanların verdiği bu vesveseye İnsi şeytanlar da fevkalade destek veriyorlar. İşte Risale-i Nur bu manada inancımıza ve iman esaslarına ait konularda her türlü şüphe ve vesveselere cevap verici bir izah, bir özellik taşıyor. Malumunuz üstadımız ifade ediyor, iki çeşit tefsir var. Birisi, Kur'an'ı Fatiha suresinden başlayıp Nas suresinde ayet ayet tefsir ederek yapılan tefsirler. İkincisi de zamanın ihtiyacına uygun olan kısımları izah ile yapılan tefsirlerdir. Bu manada Risale-i Nur, Hekimoğlu abimizin tespitiyle 600 ayeti kerimenin tefsiridir. Bu ayetlere baktığımızda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. 25. sözde üstadımız onu beyan ediyor ve diyor ki bu mucizat-ı Kur'aniye Risalesindeki ekser ayetlerin, tabi 25. sözün bidayetinde olan bir tasrih, ama bütün Risale-i Nur'daki ayetler bunun içerisine girdiği konunun devamında anlaşılıyor. bu mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ndeki ekser ayetlerin her biri ya mülhitler tarafından medarı tenkit olmuş veya ehli fen tarafından itiraza uğramış veya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. Demek ki müminlerin akıllarına şüphe, kalplerine vesvese vermek için bir gayret sarf ediliyor. İşte zamanın şartlarına uygun olarak ehli dalaletin hücum şekli de değişiyor. Mesela onlardan bir kısmı müessese haline gelmiş. İslam kültüründe bunlara müsteşrik deniliyor. Diğer bir ifadesi ile oryantalistler. Öyle bir gayret içerisindeler ki bir Müslüman alim gibi İslamiyet'i öğreniyorlar. Fakat maksatları Müslüman olmak değil. Müslümanların zaaf noktalarını tespit etmek için böyle bir gayretin içerisine giriyorlar. Ondan sonra fitne fikirler üretmeye başlıyorlar. Mesela bunların merkezlerinden birisi Hollanda'nın Lehi şehrinde, Den Haag diye bir şehir var. Orada bir üniversiteleri var. Bir abimiz anlatıyor. Diyor ki, üniversiteyi bize gezdirdiler. Bir haham profesör bize rehberlik yaptı. Üniversiteyi gezdirip faaliyetlerini anlattı. En son bizi uğurlarken bir ifade kullandı. Dedi ki, yeryüzünde bütün fitne fikirler bizden çıkar. Yani adamların mesleği fitne fikir üretmek. Ürettiği o fikirlerle cinni şeytanlara yardımcı olmak ve insanların akıllarına şüphe, kalplerine vesvese vermek. İşte Risale-i Nur bu manada Kur'an'a ve İslam'a ne kadar hücum var ise hepsine cevap veren bir özellikle mücadelesini sürdürüyor. İmanımızı muhafaza ediyor, teslimiyetimizi sarsılmaktan vikaye ediyor, kurtarıyor. Onun için şu ifadeyi tekrar okuyayım. Bu mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ndeki ekser ayetlerin her biri ya mülhitler tarafından medarı tenkit olmuş veya ehli fen tarafından itiraza uğramış. Yine üstadımız beyan ediyor. Bu zamanda dalalet fen ve felsefeden geliyor. Yani fen ve felsefenin düsturları ile işte keşif ve icatlar ile ilmi gelişmeler ile sanki İslamiyet'e meydan okur gibi bir tavır içerisine girmişler. Her şeyi fenni icatlara bağlayıp neticeleri ondan aldıklarını zannederekten böyle bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Demek ki onlardan gelen bu tehlikeye karşı Risale-i Nur muazzam bir tedafi yapıyor. O fikirlerin çok çürük olduğunu, İslami hakikatlerin sağlam ve kuvvetli olduğunu beyan ediyor. İnşallah bugünkü dersimiz de onlardan o konuda olanlara bir cevap şeklinde olacak. Veya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. İşte bu 25. söz öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlarını ve nüktelerini beyan etmiş ki ehli ilhat ve fennin kusur zannettikleri noktalar icazın lematı ve belat-ı Kur'aniyenin kemalatının menşeleri olduğu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş. Bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeden cevabı kat'i verilmiş. وَالشَّمْسُ تَجْرِي وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ gibi yalnız 20. sözün birinci makamında 3-4 ayette şüpheleri söylenmiş. İşte bu 20. sözde bunun izahı. Şüpheleri denilen kısım, sual olan kısım ki ona cevap olacak ders, dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattedir. Kur'an mucizedir. Yani bir benzerini başkası getirmekten başkaları acizdir. Bunun benzerini getirmekten başkaları acizdir. Diğer taraftan Kur'an'ın belagatı zirvede. Belagatın tarifini üstadımız şöyle yapıyor. Muktezai hale mutabakat. Peki muktezai hale mutabakat düşünülmez ise, o mana buradan çıkarılmaz ise şüpheler ve vehimler meydana geliyor. Sanki geçmişte olan bir hadise bugün ile hiç alakası yokmuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. İşte bu algıyı da ehli ilhat işleterekten müminleri vesveseye düşürmeye gayret ediyor. Üstadımız onların ortaya attığı vesvesenin ne kadar hakikatsiz olduğunu bu derste gösterecek. Fakat bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Biz buradaki üç ayetin tefsirini göreceğiz. Daha ziyade üçüncü nüktede olan ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ ayeti üzerinde duracağız. Fakat ayetlerin bir mealine bakacağız. Bir de üstadımızın tefsirine bakacağız. Sonunda ikisini kıyaslayacağız. Mealin ne kadar sönük olduğunu, Kur'an'ın belagatını yansıtmaktan ne kadar uzak olduğunu göreceğiz. Ve neticede ortaya şu çıkacak. Belli bir altyapısı olmayan kimselerin meal okumasının çok büyük sakıncası olduğunu göreceğiz. Çünkü bir insanda belli bir altyapı yok ise, yani bir medrese tahsili yok ise, bir ilahiyat tahsili yok ise veya teslimiyeti kuvvetli değil ise, bu vasıftaki kimselerin meal okuması Kur'an'a olan hürmetlerini kırar. Kur'an'ın belagatı, yüksek hakikatleri mealde görülmediği için onu hayal kırıklığına uğratır. Ve önem verilen Kur'an bu mu diye tereddüt etmeye başlar. Onun için bu tereddütlerden kurtulmanın tek çaresi tefsir okumak. Eğer hedef Kur'an'ın manasını öğrenmek ise sağlıklı çözüm bu. Fakat maalesef bugün bir meal furyası var ve meale bir yönlenme var. Hatta işte Kur'an-ı Kerim'in kenarlarına yapılan mealler bir noktada öyle bir duruma varıyor ki bazı meal kitaplarına bakıyoruz, metni de kaldırmış, şöyle sadece bir meal vermiş, üzerine de Kur'an yazmış. Meal Kur'an olarak vasıflandırılır mı? Yani demek ki adım adım bir noktaya doğru gidiliyor. Yani onların bu manadaki planladıkları sinsi akıbet acaba nereye çıkacak onu bilemiyoruz. Rabbim onların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Onun için ifademe kuvvet vermek için tekrar ediyorum. Maksat Kur'an'ı öğrenmek ise tefsir. Kur'an'ın güzelliklerini, belagatını ve inceliklerini bize ders veren tefsirdir. Evet, hem umuma her vakitte hidayettir. Yani Kur'an-ı Kerim 15 asır önce nazil olmuş, sadece o günkü insanlara ait değil. Kur'an-ı Kerim ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Her asırda Kur'an tazeleniyor, gençleniyor, sanki yeni nazil oluyormuş gibi teravetini muhafaza ettiğini 25. sözde üstadımız bize ders veriyor. Her asrın ihtiyacına cevap veriyor. Ve kıyamete kadar da bu üstünlüğünü koruyacak, onun o üstünlüğü birinci cümlede geçen mucize oluşunun en açık bir göstergesidir. Halbuki şöyle bazı hadisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mana var? Yani musırrane tekrar edilen hadiselerden birisi o izgulna lil melaketi iscudu li ademe fesecedu illa iblis. Yani bu ayet birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Diğeri İnna Allaha emruküm en tezbehu bakara. Bunu biraz tafsilatlı olarak biraz sonra paylaşacağız inşallah. Bir ineği boğazlamak tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da anlatılıyor. Diğeri de asıl dersimizin konusu olan yani sümme kaset kulubukum min ba'de zarike fehiye kel hicare. Yani bundan sonra kalpleriniz kas katı kesildi. Taş gibi, taştan da daha sert. Ve taşların halatını ayet-i kerime beyan ediyor. İşte müvesvis, vesvese verici burada sualini ortaya koyuyor ve diyor ki bazı hadisat-ı cüz'iyeyi tarihvari bir surette musırrane tekrar etmekte ne mana var? Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifat ile böyle zikretmek. Hani hakikaten çok mühim tavsifler yapılmış. Yani hatta yeri gelmişken Kur'an-ı Kerim'den o tavsifleri görelim. Ondan sonra cevabını da konumuzun devamında okuyalım. Peki neymiş bir ineğin boğazlanması? İsrailoğulları içerisinde bir cinayet olayı vuku buluyor. Bir zat öldürülüyor. Ve öldürülenin kim olduğu, katilin kim olduğunu kimse bilemiyor. Katil öyle yani gizli bir suç işlemiş ki hiç bir şey belirti yani hiçbir alamet ortada bırakmamış. Ve İsrailoğulları 12 kabile her kabilenin bu suçu işleme ihtimali her gün artmış. Herkes kendisinden şüphe eder hale gelmişler. Sosyal hayat içinden çıkılmaz bir hal almış. Muzlar kalınca Hazreti Musa Aleyhisselam'a müracaat etmişler. Demişler ki Rabbine dua et. Rabbin bize katilin kim olduğunu bildirsin. Biz de bu keşmekeşlikten, bu karışıklıktan, bu itham durumunda kalmaktan kurtulalım. Bu şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam'a müracaat edince Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah bildiriyor. Ne bildiriyor? Ve iz gale Musa li kavmihi. Musa Aleyhisselam kavmine diyor ki Allah size bildiriyor. İnnallâhe emrukum en tezbehu bakara. Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Tabi İsrailoğulları Mısır'da yaşıyor. Mısırlılar ziraate olan ihtiyaçtan dolayı ziraatin yükünü çeken öküze, o manada ineğe ayrı bir kutsiyet vermişler. Ve tapar derecesinde bir hale gelmişler. O günkü toplum içerisinde İsrailoğulları gibi ezilen ve zillet içerisinde bulunan bir kavmin bir inek kesmesi, bugünkü Hindistan'da meydanda bir inek kesmek derecesinde bir zor bir şey. Bunu nasıl yapacaklar? İsrailoğulları böyle bir teklifle karşılaşınca dediler ki, قَالُوا اَتَتَّخِزُنَا هُزُوَا Sen bizimle alay mı ediyorsun? Diye Hazreti Musa Aleyhisselam'a cevap veriyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam da diyor ki قَالَ اَعُذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Bakıyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın cevabı çok kat'i ve kesin. O zaman diyorlar ki قَالُوا قَالِدْ اُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِ O ineğin evsafını, özelliklerini, mahiyetini Rabbimiz haber versin. Nasıl bir inek? Acaba hakiki bir şey mi, mecazi bir şey mi? Bununla ne kastediliyor? veya vasıfları nelerdir? Gale innehu yegulu innaha bakaratun la faridun ve la bikr. O ne genç ne yaşlı. Avanun beyne zalik. Fef'alu ma tu'merun. Yani ne yaşlı ne genç bir inek. Siz size emrolunanı yapın diye onları ikinci bir kez uyarıyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Onlar yetinmiyorlar. Ne diyorlar? Galut ulena rabbeke yubeyyin lena ma levnuha. Tamam da gerçi ayette gelecek. Gale innehu yegulu innaha bakaratun safra'u fagun levnuha tesurrun nazirin. Onun rengini bize haber ver. Nasıl bir renkte bir inek? Musa Aleyhisselam da diyor ki o sarı renkte bakanlara surur veren fagun levnuha tesurrun nazirin bakanlara surur veren sarı renkte bir inektir. O zaman diyorlar ki galut ulena rabbeke yubeyyillene mahi. Yani bu sarı renkte olan ineğin de vasıflarını bize beyan et. Çünkü innel bakara teşabeha aleyna. Bizde birbirine benzeyen çok inek var. Ve inna inşallahü le muhtedun. İnşallah da bu işi yaparız diye mukabelede bulunuyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam yine Allah'ın emrini onlara bildiriyor. Gale innehu yegulu innaha bakaratun la zelulun tusirul arz ve la teskil hars. Müsellemetün laşiyete fiha. O öyle bir inek ki ne boyunduruğa girmiş şey nedir sapan çekmiş ne de su sulamada kullanılmış. Her şeyden müsellem bir inektir. Evet. Galu dediler ki el an ci'te bil hak. Galu el an ci'te bil hak. Anca hak bize geldi. Şimdi bu hadise bu şekilde mühim bir şekilde tavsif ediliyor. Kur'an buna uzun uzadıya yer veriyor. Kur'an bir hadiseye yer verdi ise onun günlük hayatımızdaki yansımaları mutlaka devam arz ediyordur. Ayrı bir özelliği, ayrı bir ehemmiyeti var. Fakat şuradan iki ayet daha devam edelim. Bir daha buraya dönmeyelim. Peki ne olacak neticesinde? وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَّارَتُمْ فِيهَا. Siz bir nefsi katletmiştiniz, suçu da başkalarının üzerine atmıştınız. وَاللّٰهُ مُحْرِجُنْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah böylece gizlediğiniz şeyi açığa çıkaracak. Nasıl? فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْزِهَا. O kestiğiniz ineğin bir parçasını ölüye vurun. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى. Böylece Allah ölüyü diriltir. Demek ki maksat o kesilen ineğin bir parçası ölüye vurulacak. Allah ölüyü diriltiyor. Ölen kişi diyor ki beni yeğenim katletti. Meğersem kişi amcasını katletmiş. Onun servetine konmak için. Onun efendim imkanlarından istifade etmek için. Kur'an-ı Kerim bunu zikrettikten sonra bizim konumuz olan ayet-i kerimeye geliyor. Sümme kaset kulubukum min ba'di zalike fehiye kel hicare ev eşeddu kasve. Bundan sonra kalpleriniz taş kesildi, katılaştı. Taştan da daha sert oldu. İşte Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bu hadiseler üzerine vesvese verici o cinni şeytan ve onların yardımcıları olan insi şeytanlar müminlerin akıllarına şüphe, kalplerine vesvese vermeye gayret ediyorlar. Netice itibarıyla Kur'an'a olan hürmetlerini, itimatlarını, güvenlerini ve teslimiyetlerini sarsmaya çalışıyorlar. Üstadımız da bunun cevabında diyor ki, evet, birinci nükte, Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki her birisinin arkasında bir düstur-ı külli saklanmış ve bir kanun umuminin ucu olarak gösteriliyor. Demek ki hadiselerin arkasında külli düsturlar var. Onlar, o kanunların ucu bununla gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği konuların hulasası, kıyamete kadar yaşanacak hadiselerin özüdür. Onların her birisinin cevabı verilmiş oluyor. Evet, ikinci nükte, Mısır kıtası, kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan, Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem Num'un sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekinin bulunması, felahat ve ziraatı ahalisine pek mergup bir surette getirmiş, o sekenenin seciyelerine öyle tespit etmiş ki, ziraatı kutsiye ve vasıta ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu. Ve o terbiyeden bir hisse aldıkları İcil meselesinden anlaşılıyordu. Demek Hazreti Musa Aleyhisselam getirdiği itikadi ve imani esasları İsrail oğullarına yerleştirecek. Tebliğ ettiği hakaiki onlara yerleştirecek. Fakat onlar Mısırlıların arasında yaşadıkları için onların ineğe tapmasından bir hisse kapmışlar. O kaptıkları hisse İcil hadisesinde açıkça görülmüş daha sonra. Çünkü bu ineğin boğazlanması daha önce olmuş. Peki İcil hadisesi nedir? Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden kavmini kurtarmış. Kızıldeniz'i karşıya geçmiş. Ve kendisine vaat edilen Tevrat'ı almak için Tur-i Sina'ya çıkmış. 30 gün kalacaktı. 10 gün daha ilave ile ayetin kerimenin belirtmesiyle 10 gün daha ilave ile 40 gün kalıyor. İsrail oğulları içerisinde Samiri isminde bir zat, İsrail oğullarının elindeki altınları topluyor, onlardan bir buzağı heykeli yapıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen Cebrail Aleyhisselam'ın bastığı yeri görüyor, oradan da bir avuç toprak alıp onun üzerine atıyor. Nasıl bir şey yaptı ise, o buzağı heykeline rüzgar vurdu mu, ondan ses çıkıyor. Bir buzağı meylemesi. İsrail oğulları da daha önce Mısırlıların ineğe tapmasından aldıkları hisse ile Samiri'nin bu şeysine kapılıyorlar. Samiri diyor ki, işte Musa'nın Rabbi burada. O yanlış yerde aramaya gitti. Ve İsrail oğulları buzağıya tapmaya başlıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam döndüğünde kavmini buzağıya tapar bir halde bulunca öfkeleniyor. Kardeşi Harun Aleyhisselam, o da peygamber, İsrailoğulların içerisinde hemen onun saçına sakalına sataşıyor. Neden engel olmadın diyor. O da Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle, ey annemin oğlu beni dinlemediler diyor. Harun Aleyhisselam yumuşak huylu, yumuşak yapılı bir kimliğe sahip bir nebi. Tabi İsrailoğulları azgın bir millet. Onlara Musa Aleyhisselam gibi celalli bir kimlik lazım. Musa Aleyhisselam celalli bir peygamber. İşte bu hadise gösteriyor ki İsrailoğullarının benliğine, kimliğine yerleşmiş olan inekperestlik mefkûresi bir ineği kesmekle tamamen onların içerisinden çıkacak. Ondan sonra imani hakikatlara muhatap bir hale gelecek. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıllık Mekke döneminde Kabe'deki putlara ilişmemiş. Önce kalplerdeki putları temizlemiş. Kalplerdeki putları temizleyip La ilahe illallah hakikatını yerleştirince Kabe'deki putları oradan kaldırıp atmışlar. Hiç kimsenin kılı bile kımıldamamış. Ama önceden olsaydı Kabe'deki putlara kimse ilişilmesine fırsat vermezdi, izin vermezdi. İşte İslamiyet, iman ve tebliğ hakikatının hikmeti şu. Önce bir temizlik yapacak. Kalpler temizlenecek. Ondan sonra imani hakikatler yerleşecek. Peki bu sadece o zamana ait mi? Hayır, kıyamete kadar. Yani o günkü insanların kalbine inekperestlik yerleşmiş idi. Bugünkü insanların kalbine de heva ve hevesperestlik yerleşmiş. O günkü insanlar ineği Rab ediniyorlar idi. Bugünkü insanlar da ayet-i kerimenin ifadesiyle اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهُ هَوَى Heva ve hevesini ilah edinmişler. O halde heva ve hevesimizin taptıklarını keseceğiz. Onlarla aramızdaki bağı ortadan kaldıracağız. Ondan sonra imani ve İslami hakikatleri kalbimize ve mahiyeti maneviyemize yerleştireceğiz. Evet, biz bu ikinci nükte üzerine de fazla durmayacağız. Çünkü konunun altyapısı olması hasebiyle üçüncü nükte. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ وَاَشَدُّ اَسْوَةً İşte bu olaylardan sonra kalbiniz katılaştı. Nasıl? Taş gibi. Ev eşeddu gasve, taştan da daha sert. Peki taşların ne özelliği var ki bizim kalbimiz taştan daha sert olarak tavsif ediliyor? Ve inne minel hicareti lema yetefecceru minhul enhar. Bir kısım taşlar var ki onlardan nehirler fışkırır. Ve inne minha lema yeşşakkagu feyahrucu minhul ma. Bir kısım taşlar var ki şak eder, onlardan da su çıkar. Ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Bir kısmı da var ki Allah korkusundan yuvarlanır. Ve mellahu bi gafilin amma ta'melun. Şu ayeti okurken müvesvis dedi ki: herkese malum ve adi olan taşların şu fıtri bazı halat-ı tabiiyesini en mühim ve büyük meseleler suretinde bahs ve beyanda ne mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var. Yani taşların bu hali ayette açıklanıyor, beyan ediliyor. Bunu bize ders vermekte ne mana var? Yani sorunun vesveseci olan o müvesvisin sorusunun altında şu mana var. Fuzuli şeylerden bahsetmiş. Haşa. Değil mi? Rabbena ma halakte haza batıla. Yani hiç lüzumsuz, mala yani boşu boş hiçbir şey yoktur Kur'an'da. Şu vesveseye karşı feyzi Kur'an'dan şöyle bir nükte ilham edildi. Evet, münasebet var ve ihtiyaç var. Hem o derece büyük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki ancak Kur'an'ın i'caz-ı mu'cizi, Kur'an'ın i'caz-ı mu'cizi ve lütfu irşadıyla bir derece basitleştirilmiş ve ihtisar edilmiştir. Evet, i'caz, Kur'an'ın bir esası olan, i'caz-ı Kur'an'ın bir esası olan i'caz. İ'caz, az sözle çok mana ifade etmek. İ'caz ise Kur'an'ın mucize oluşu. Demek ki az sözle çok mana ifade etmek Kur'an'ın mucize olan yönlerinden birisidir. Onun için Kur'an-ı Kerim cevami-ül kelam olarak ifade ediliyor. Az sözle çok mana ifade ediyor. Yani bazen işari olarak, efendim bazen remzi olarak manalar serdediyor ki, hatta bu risalenin ikinci makamının başında üstadımız o manaları nazara veriyor. Diyor ki, yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayeti kerime beyan ediyor. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Öyle mi? Evet, her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri, 5 mertebe sayıldı. Bunlar da ya sarihaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunur. Demek ki bu 5 mertebe 5 ayrı derecede bulunuyor. Yani matematik diliyle ifade edecek olursak 5 üzeri 5 kaç ediyor? Bak, 3000 küsür. Demek ki her ayetin en azından bu kadar manası var. Hatta yine 25. sözde, yani sarih manası, işari manası, bir haddi ve mattalağı olduğunu üstadımız beyan ediyor ki, yani her bir ayetin müteaddit manaları var. Onun için üstadımız çok yerlerde şu ayetin binler veçinden bir veçi, binler manasından bir manası, binler vücuhundan bir ferdi, efradından bir ferdi diye ifadelerde bulunuyor. Yine üstadımızın verdiği istatistiğe göre Kur'an'a 350 bin tefsir yazılmış. Yani 350 bin müfessir Kur'an'daki manaları izah etmiş. İşte Kur'an'ın manaları bu kadar geniş. Demek ki Kur'an'ın icazı, az sözle çok mana ifade etmesi de onun mucizeliği oluyor. Hem hidayeti Kur'an'ın bir nuru olan lütfu irşat. Kur'an hidayettir. Hidayet de irşatla olur. İrşadın en önemli şartı ise hüsn-i ifhamdır. Evet, Kur'an'ın bir nuru olan lütfu irşat, hidayeti Kur'an'ın bir nuru olan lütfu irşat ve hüsn-i ifham iktiza ediyorlar ki, Kur'an'ın muhatapları içinde ekseriyeti teşkil eden avama karşı külli hakikatları ve derin ve umumi düsturları me'luf ve cüz'i suretler ile gösterilsin. Fikirleri basit olan umumi avama karşı muazzam hakikatlerin yalnız uçları ve basit bir sureti gösterilsin. Demek ki Kur'an hidayettir. Hidayet de irşatla olur. İrşadın da altyapısı hüsn-i ifhamdır. Güzel bir anlayış şeklidir. Güzel bir anlayışın olması için de Kur'an'ın ekser muhatabı olan avamın seviyesine göre bir hitap tarzı gerekiyor. Onun için herkesin anlayabileceği, herkesin en rahat okuyabileceği kalın yazılarla ve net ifadelerle Kur'an hakikatleri beyan etmiş. Onun için taşları misal olarak veriyor. Demek ki burada dersimiz itibarıyla iki noktaya dikkat çekiyor üstadımız. Birincisi irşat. Bakalım irşat olarak bunun altında hangi manalar var? İkincisi de şu ifade, hem adet perdesi tahtında ve zeminin altında harikulade olan tasarrufat-ı ilahiye icmalen gösterilsin. Allah'ın tasarrufatı bizim nazarımıza sunuluyor. O tasarrufat içerisindeki menfaatlerimiz bize gösterilecek. Çünkü biz çoğu zaman menfaatlerimizin kaynağını fark edemiyoruz. Mesela diyelim ki bir insan için öncelikli olan yemek yemek midir, su içmek midir? Yani yemek mi bizim için daha önceliklidir, su mu? Su. Ama biz hep yemekten bahsederiz, hiç sudan bahsetmeyiz. Efendim, yine soruya devam etsek, su mu daha önceliklidir, teneffüs ettiğimiz hava mı? Ama havayı teneffüs etmeyi hiç mevzubahis etmeyiz, değil mi? 3-5 saniyede bir teneffüs, nefes alırız. Nefes aldığımızdan dolayı hamd etmek hiç de aklımıza gelmez. Bak, yemek yeriz, elhamdülillah deriz. Su içeriz, elhamdülillah deriz. Fakat havayı teneffüs ettiğimizden dolayı elhamdülillah diyenimiz acaba var mı? Hani Sadı Şirazi'den üstadımız naklediyor ya, bir nefes ki iki hamdi gerektirir. Nefesi içeriye aldık, bir nimet. Dışarıya verdik, ikinci bir nimet. Halbuki biz kudret mucizesi olan kelimatı nefesi dışarıya verirken ancak kullanabiliyoruz, çıkartabiliyoruz. O da ayrı bir nimet. Biz bu nimetler mukabilinde elhamdülillah diyecek olsaydık, her nefesin arkasında iki elhamdülillah, üç elhamdülillah dememiz gerekirdi. Hayatımız elhamdülillah demekle geçerdi. Ama bu nimeti maalesef pek hatırımıza getiremiyoruz. Peki bir basamak daha ileriye gidelim. Bir insan için nefes almak mı önemli, hava mı önemli, yoksa nur mu? Aklın nuru, değil mi? Kur'an'ın nuru, İslam'ın nuru, nuren nur, münevveren nur olan Allah'ın nuru. Bak, nur daha öncelikli ama o hiç aklımıza gelmiyor. İşte Kur'an-ı Kerim hiç aklımıza gelmeyen hadiselerde, hiç aklımıza gelmeyen şeylerdeki menfaatimizi bizim zihnimize yaklaştırıp hamd etmemizi bizden istiyor. Taşların haleti zikredilirken. Yani su ayrı bir nimet. Üstadımız haşiyede ifade edecek, o taşların, o taşlardaki istifademiz, taşlar, meskenlerimizi taşlarla yapıyoruz. Hani diyeceksiniz ki bu dönemde taştan bir bina yok ama yine inşaatın temel maddesi olan beton taştan imal ediliyor. Yani taş olmasa meskenimiz olmaz. Taş olmazsa toprak tabakası muhafaza edilmez. Taş olmazsa yer içerisinde yer altı sularının, yani insanın vücudundaki damarlardaki kanın aktığı gibi yer altında suların da hareketi var. Haşiyede üstadımız ifade ediyor. O muazzam su cetvelleri taş üzerinde hareket edip yürüyor. Onlardan da ayrı menfaatlerimiz var. İşte hiç aklımıza getirmediğimiz taşın da bir nimet olduğunu, ona karşı da bir hamletmemiz gerektiğini ve ona olan ihtiyacımızı yine ayet ders veriyor. Fakat işin irşat yönüne baktığımızda en çok üzerinde duracağımız konu orası olacak. İşte bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Hakim şu ayette diyor: Ey beni İsrail ve ey beni Adem, sizlere ne olmuş ki kalbiniz taştan daha camit ve daha ziyade katılaşmıştır? Kalp böyle katılaşınca, camit, cansız olunca taştan da daha sert oluyormuş. Zira görmüyor musunuz ki o pek sert ve pek camit ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden o koca taşlar, o kadar evamir-i ilahiye karşı muti ve musahhar ve icraat-ı rabbaniye altında o kadar yumuşak ve emirberdir ki, havada ağaçların teşkilinde tasarrufat-ı ilahiye ne derece suretle cereyan ediyor, öyle de taht-ı zemin ve o sert sağır taşlarda o derece suret ve intizam ile, hatta damarlara karşı kanın cevelanı gibi muntazam su cetvelleri ve su damarları kemali hikmetle o taşlarda mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının suretle sureti intişarı gibi o derece suretle köklerin nazik damarları yer altındaki taşlarda mümanaat görmeyerek ve evamir-i ilahiye ile muntazam intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor. Ve geniş bir hakikati şu ayette ders veriyor. Ve o ders ile o kasavetli kalplere bu manayı veriyor ve remzen diyor. Demek ki Kur'an-ı Hakim şu noktayı nazara veriyor. O sert olan taşlar Allah'ın emri ile o taşlar içerisinde hareket edenlere o taşlar engel olmuyor. Üstadımız birinci sözde bunu tafsil ediyor. İpek gibi yumuşak olan o köklerin sert olan toprağın içerisinde hiçbir engel görmeyerek ilerlemeleri Allah adına hareket ettiklerinin göstergesidir. Hatta bazen bakıyorsunuz ki çam ağacı gibi bir ağaç kayanın üzerine tezgahını kurmuş, kökler kayanın arasına girmiş. Sanki fegul nadrib bi asakel hacer, yani Musa Aleyhisselam'ın asasını vurup da taş yarılıp ondan suyu taşın yarıldığı gibi emri ilahi ile o kökler de taşların arasına girince taşlar o emirle gelen köklere ayrılıp yol veriyor. Peki kalplerimizin katılaşmasıyla bunun ne alakası var? İşte birinci cümleye bakıyoruz. Ey beni İsrail ve ey beni Adem, sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan daha camit ve daha ziyade katılaşmış? Yani taştan daha ziyade katılaşmış olan kalbinize Allah'ın emri işlemiyor. O sert ve katı olan taşa, toprağa, emri ilahi ile Allah namına hareket eden kökler giriyorlar. Onun karşısında taşlar ona bir engel çıkarmıyor. Ama sizin kalbiniz Allah'ın emri karşısında engel görüyor. İşte bu irşat noktasını nazara verirken şöyle bir manayı da ders veriyor. Nasıl ki o ağacın kökleri toprak altında emri ilahi ile yayılıyor ve topraktaki gıdayı toplayıp besleniyor. Ucundaki meyvelerini, yemişlerini, yavrularını besliyor. Siz de kalbinizi emri ilahiye açsanız, o emri ilahi nefsinize yerleşecek. Sizin de meyveleriniz olan amellerde o güzellikler görülecek. İşte nefsinize onu yerleştirir iseniz dallarınızda o meyveler görülür. Çünkü o dalları da bir manada yaşadığımız sosyal hayata benzetecek olursak, buradaki temsilde nasıl ki ağacın yaprakları, dallarının ve yapraklarının intişarı, genişleyip büyümesine hava alemi engel değil, aynen öyle de sert toprak ve kayaların içerisine köklerin girmesi de engel değil. İşte sizin nefsiniz de, katı kalbiniz de buna engel olmazsa, İslam'ın güzelliklerini sosyal hayatta yaşamanıza hiçbir şey engel olmaz. Böyle bir irşat dersi bize veriyor ve diyor ki, ey beni İsrail ve ey beni Adem, zaaf ve acziniz içinde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki, öyle bir zatın evamirine karşı o kalp kasavetle mukavemet ediyor. Halbuki o koca sert taşların tabakat-ı muazzaması, o zatın evamiri önünde kemal-i inkiyatla karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel ifa ediyorlar. İtaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün zevil hayata, âb-ı hayatla beraber sayır medar-ı hayatlarına öyle bir hazinedarlık ediyor ve öyle bir adaletle taksimata vesiledir ve öyle bir hikmetle tevziata vasıta oluyor ki Hakim-i Zülcelal'in destri kudretinde bal mumu gibi, belki hava gibi yumuşaktır, mukavemetsizdir ve azameti kudretine karşı secdededir. Zira toprak üstünde müşahede ettiğimiz şu masnuat-ı muntazama ve şu hikmetli ve inayetli tasarrufat-ı ilahiye müsüllü zemin altında aynen cereyan ediyor. Belki hikmeten daha acip ve intizamca daha garip bir surette hikmet ve inayet-i ilahiye tecelli ediyor. Bakınız, en sert ve hissiz o koca taşlar nasıl bal mumu gibi evamir-i tekviniyeye karşı yumuşaklık gösteriyorlar ve memur-i ilahi olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz, kasavetsizdir. Güya bir aşık gibi o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor, yollarında toprak oluyor. Demek ki bizim taşıdığımız katı kalp evamir-i ilahiyenin girmesine engel oluyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Kalbi yumuşatmak gerekiyor. Kalbi yumuşatmanın birinci şartı imanı billah'tır. İkinci şartı muhabbetullah'tır. Üçüncü şartı lezzet-i ruhaniyedir. Bunlar olmayınca kalp katı oluyor. Katı olan kalbe evamir-i ilahiye tesir etmiyor. İnsan da vahşi ve canavar oluyor. İşte o katı kalpli olan insanların vahşetine sosyal hayat şahit. Değil mi? Yani başta konu olan ve bugün İsrail olarak bilinen o insanların Filistinlilere yaptığı zulüm ortada. Yine dünya üzerinde misal bir Arakan'da Müslümanlara yapılan zulüm ortada. Doğu Türkistan'da hakeza. Yani taş kalpli olan insanlar öyle vahşileşmiş ki yaptıkları zulümler arşa çıkıyor. Peki ayet sadece onları mı ifade ediyor? Kendimize gelelim. Günlük hayattaki çatışmalar ve çarpışmaların altında katı kalplilik yok mu? Efendim, komşularımız ve akrabalarımız içerisindeki kavga ve gürültülerde katı kalbin yeri yok mu? Aile içerisinde olan geçimsizliklerde katı kalbin hissesi yok mu? Kardeşler arasındaki kavgalarda katı kalbin, katı kalpliliğin tesiri yok mu? O zaman katı kalpliliği dışarıda değil, kendimizde arayacağız. Ve ona göre kalbimizi yumuşatıp Allah'ın emirlerinin tesirine fırsat vereceğiz. Bir misalle bitiriyorum. Allah'ın emirleri karşısında kalbimizin katılığına bakın. Sadece Uhuvvet Risalesi'nin başında serlevha olan ayetleri misal verip dersi bitiriyorum inşallah. Birinci ayet neydi? İnnemel mu'minune ihve feeslihu beyne ahaveyküm. Müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Şimdi beşeriyet icabı, kardeşler arasında kavga gürültüler, geçimsizlikler olacak. Ey üçüncü şahıslar, siz o kardeşlerin arasını ıslah edin. Şimdi ayet-i kerimenin kalbimize olan tesiri bu olması gerekirken bizim katı kalpliliğimiz ne yapıyor? Dedikodu yapıyor, gıybet yapıyor, söz taşıyor. Öyle değil mi? Bak, ıslahı bir kenara bıraktık. Gıybet ve dedikodu Allah'ın yasakladığı, emrettiğini yapmamakla birlikte yasakladığı bir fiili yapıyoruz ki katı kalpliliğin göstergesi. İkinci ayete bakıyoruz. İdfa billeti hiye ehsen fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veliyun hamim. Sana yapılan bir kötülüğe karşı iyilikle mukabele et. Peki bana yapılan kötülüğe karşı iyilikle mukabele edersem neticesi ne olur diye aklımıza gelen suale ayet cevap veriyor. Bir de bakmışsın ki sımsıcak dost oluvermişsiniz. Şimdi bizim yapmamız gereken ne? Bize yapılan kötülüğe iyilikle cevap vereceğiz. Peki kendisine yapılan kötülüğe iyilikle karşılık verebilen kaç tane babayı tanıyorsunuz? Bu neyin göstergesi? Katı kalpliliğin göstergesi. Bakın üstada o kadar kötülükler, zulümler, eziyetler yapılıyor. Ölürsem dostlarım intikamımı almasın diye vasiyette bulunuyor. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini öldürmeye gelen kişiyi affediyor. Yani misalleri havale ediyorum. Üçüncü ayete bakıyoruz. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Birisi size çok çirkin bir muamelede bulunacak. Sizi kızdıracak, öfkelendirecek, sinirlendirecek. Siz de kin, nefret ve gayzınızla beraber bir taşkınlık göstereceksiniz. Ama tam o anda öfkenize hakim oldunuz. Kendinize sahip çıktınız. Gayzınızı da yuttunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de muhatabınızı affettiniz. Ne oldunuz? Muhsin oldunuz. Mükafatınız ne? Ayet-i Kerime'nin sonunda beyan ediyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. Peki böyle bir anda öfkemize, gayzımıza, kinimize, nefretimize hakim olup da muhatabımıza tepki göstermemekle birlikte bir de onu affedebildik mi? Affedemeyişimiz neyin göstergesidir? Katı kalpliliğin göstergesidir. Rabbim katı kalpli olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İmanın ve İslam'ın yumuşaklığını kalbimize yerleştirsin. Evamir-i ilahiyeye o kalbimiz açık olsun ki fiiliyatımızda İslamiyet'in güzellikleri görülsün. Şu dünya hayatını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi üzerine yaşamayı bizlere müyesser kılsın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin.